Ayrım 67, sayfa 634. Manyetik alanı anladığımda onu da anlayacaksın. Bilge'nin kaşları çatıldı. Emin olmamaktan nefret ediyordu. Elektromanyetik güç her gün duyduğu bir kelimeydi ama bilemedi. Eti açıkladı. Mesela bastığın toprağın içine geçmeni engelleyen şeylerdir elektromanyetik güç. Atomları bir arada tutan şeydir. Biraz önce atom çekirdeğini anlattım. Elektromanyetik güç ise bir atomun çekirdeğindeki elektronun diğer atomun çekirdeğindeki protonunu çekmesidir. O yüzden farklı atomların protonları ve elektronları arasında zıt kutupların çekimi sayesinde atomlar birleşip molekülleri, moleküller de etrafımızda gördüğümüz her şeyi maddeyi oluşturuyorlar. Buna residual elektromagnetik force deniyor. Yani varoluşun maddeselliği zıt kutupların birbirini çekmesinden geliyor. Şimdi bir düşün. Hepimiz bizde olmayanın açlığındayız. Aynı atomlarımız gibi. Ve kendimizi dengeleyebilmek için arayıştayız. Bizi dengeleyecek olanın arayışındayız. Yine aynı atomlarımız gibi. Biz de birleşerek ilişkileri oluşturuyoruz. Atomların molekülleri oluşturması gibi. Ve ilişkiler de birleşerek toplumları oluşturuyor. Aynı moleküllerin de birleşerek maddeyi oluşturması gibi. Ve oluşturulan maddenin sağlamlığı moleküllerin merkezindeki atom çekirdeğinin kararlı olmasından geliyor. Yani atom parçacıkları dengeli ise, çekirdek istediği kadar elektrona sahipse o atoma kararlı atom adı veriliyor. Ve kararlı atomlar o kadar güçlü ve nükleer kuvvete sahipler ki parçalanamıyorlar. Aynı insan iradesi gibi. Eğer insan dengedeyse iradesi de ezilmeyecek güçlükte oluyor. Makrodan mikroya her şey ne kadar birbiriyle bağlantılı değil mi? İster toplama, çarpma gibi rakamların ilişkisi olsun, ister kimyadaki maddelerin, fizikteki atomların, ancak ilişkinin felsefesini inebiliyorsan bilgiyi gerçekten anlayabiliyorsun. Zihnindeki fark endişelerin hesabıyla dalgınlaşan Bilge, kafasıyla etiği onaylarken düşündü. Atomlar da insanlar gibiydi. Dengelenmek için birbirlerine ihtiyaçları vardı. Eğer doğru kişilerle ilişkiye girerlerse kendilerini buluyorlardı. Aynı kararlı atomlar gibi. Kimseden beklentisi olmayan kararlı kişilere dönüşüyorlardı. Ve kararlı kişilerden oluşan bir toplumun aynı demir gibi parçalanması zor, sapasağlam oluyordu. Eti konuşmasaydı, makroyla mikronun bağlandığı evrenin bilgisinde sonsuza giden düşünceyi bırakacaktı Bilge kendini. Eti, ama bir sorun var demişti. Neydi sorun? Bilge düşüncelerinden sıyrılıp Eti'ye odaklandı. Eti, bir de kararsız atomlar var dedi. Gözlerindeki hüznü Bilge'ye bulaştırırcasına devam etti. Dengelenemeyen, elektron dengesizliğinde olan ve bu yüzden kolayca parçalanan atomlar ve dengelenene kadar, yani kararlı bir atoma dönüşene kadar radyoaktif olurlar. Aynı dengesini bulamayan ve bulmak için çabalarken etrafından yardım almazsa yaşadığı topluma zarar veren bireyler gibi. Teröristler, hırsızlar, katiller, tacizciler. Dengesizliğin varlıkları. Denge evrenin en temel kanunu. Anlasalar da anlamasalar da insanlığın varoluş nedeni Bilge. Denge yaradan, dengesizlik de şeytan. Can içeri girdiğinde Bilge ve Eti'nin hipnozdaki haline bakıp ne oldu dedi. Veli'nin babasıyla görüşmesi nihayet bitmişti. Eti ve Bilge aynı anda çıktılar daldıkları düşüncelerden. Can öpmek için Eti'ye doğru yürürken Eti kalkıp selamladı onu. Nasıl geçti dedi. Öpüştüler. Her zamanki gibi. Gazını aldım gönderdim diye cevap verdi Can. Bilge'nin çatılan kaşlarına bakıp gülerek ona yaklaşırken tamam kızma dedi ve Eti'ye dönüp saygıdeğer bir psikoloğa yakışacak şekilde tane tane robotik bir dilde açıkladı. Bir yakınını kaybetmekten kaynaklı depresyonun etkilerini azaltmak için alması gereken psikolojik desteği en iyi şekilde vererek gönderdim onu. Ne konuşuyordunuz böyle ben geldiğimde? Atomlardan bahsediyorduk dedi Bilge. Can masasının üstündeki çerezden avuçlarken atom kelime anlamını biliyor musun dedi ve hemen Eti'ye dönüp kopya verme diye uyardı. Bilge sırıtarak seni hayal kırıklığına uğratacağım ama biliyorum dedi. Can'la sürekli oynadıkları bir oyuna dönüşmüştü bu bilgi yarışı ve Bilge hala epey öndeydi. Açıklarken iyice sırıttı. Ton Yunanca'da bölünebilir. A ton ise olumsuzluk etkisiyle bölünemez demek. Adını filozof Demokritos koymuş. Ta o zamandan bilinmesi ne tuhaf değil mi? Eti geriye yaslandı. Yüzünde gururlu bir gülümsemeyle Can'a baktı. Bilge'nin soruyu karşılaması hoşuna gitmişti her zamanki gibi. Can ağzına tıktığı çerezleri çiğnerken kolay bir soruydu dedi. Bilge aa diye itiraz etti ve benim sıram diye ekledi. Masasına dayandı Can ve kollarını önünde bağlayıp bekledi. Bilge kaşlarını kaldırıp eliyle göbeğini ovalayarak sordu. Einstein niye Nobel ödülü aldı? Gözlerini kasıp kafasını hafifçe yana eğdi Can. Bilge'nin ifadesine baktı. Kolay bir soruydu bu. Bilge neden bu kadar kolay sormuştu? Emin olsa da temkinli bir şekilde cevapladı. İzafiyet teorisi yüzünden E eşittir MC kare. Bilge göbeğini ovalarken iyice keyiflendi. Kafasını geriye atıp ha ha ha dedi. Can cevabının yanlış olduğunu anladı ama pes etmedi. Eminim izafiyet teorisi. Bilge cevapladı. Hayır. Einstein 1905 yılında 24 yaşındayken yaptığı bir deneyle ilgili yazdığı bir makale sayesinde 1921 yılında aldığı Nobel ödülünü. Can atıldı. Evet. E eşittir MC kare. Bilge kafasını sağa sola sallarken açıkladı. Fotoelektrik efekt experiment izafiyet teorisi değil. Einstein ışığın dalgalar halinde yayılan bir gaz gibi olduğu sanılırken aslında ışığın sıraya girmiş küçük parçacıklardan oluşan ki bu parçaların foton deniyor bir akım olduğunu fark ettirdi. Yani bizim uzun bir çizgi şeklinde gördüğümüz ışık aslında foton adı verilen küçük parçalardan oluşuyor. Işık bir bütün halinde değil, parça parça yol alıyor ve fotonlar o kadar seri ki tek parça olarak algılanıyor. Keşfettiği şey ise fotonların taşıdığı enerjinin ışığında yokluğuna göre değil, rengine göre değiştiriyordu. Can sırıtarak Bilge'nin yanına gitti. Arkasından dönüp sarıldı ona. Kızım da böyle akıllı olacak mı dedi. Bilge gülümserken gözleri içindeki tereddütlü taşırcasına Eti'ye kaydı ve Eti saatine bakıp epey geç olmuş. Kaçta gidiyorsunuz bakalım siz diye sordu. Can Ali gelmedi mi diye doğruldu. Bilge başını sallarken bir saatimiz daha var dedi. Can itiraz etti. Neden şimdi değil? Zeynep elinde getirdiği tepsiyle içeriye girerken yemek yemeden çıkmak istemiyorum diye açıkladı. Bilge'nin ev yemeği hazırdı. Yemekte balık vardı. Can yine mi balık dedi hayretle. Bilge Eti'ye dönüp gerçekten bir öğrenme zorluğu olduğunu düşünüyorum. Bunun için bir ilaç var mı Eti Hanım dedi. Bin kere anlatmıştı Can'a. Hamileyken yenen balığın, içilen balık yağının çocuğunun beyin gelişimindeki ispatlanmış etkisini ama sadece civa ve diğer ağır metalleri içermeyen balıklar yenmeliydi. Can pes etti. Balık kokan bir kızımız olacak. Olsun, belki de deniz kızı olur deyip Bilge'yi öptü başından. Et ve Bilge göz göze geldiler o an. Bir sırrı paylaşan iki kişi gibi. Sesi kısık televizyon canlı bağlantıyla meydanda biriken kalabalığı göstermeye başladığında Can'ın gözleri kaydı televizyona. Ekranda Özge Egeli dağlarca mitingi yazıyordu. kumandaya uzandı. Televizyonu kapatacaktı ama Bilge önce davranıp kumandayı aldı. Lokmasını yutup izlemek istiyorum dedi. Can itiraz etmek istedi. Bilge'nin habire bu kızı takip ediyor olması inanılır gibi değildi. Ama daha önceki itirazları daha da büyük bir ilgiye yol açmış olmalıydı ki omuzlarını silkip kızımızın bu politik saçmalıkları ana rahminde dinlemeye başlamasını sağlıklı bulmuyorsun. Bulmuyorsan buyur izle. Ama içtiğin balık yağları kadar bu izlediğin saçmalıkların da kızımızın etkilendiğini bil dedi. Ama oradan da yakalayamazdı çünkü Bilge televizyonun sesini çoktan açmıştı. 6. Özge. Dikildiği yerden meydanı dolduran insanlara baktı. Gülümseyemedi. Şehrin en büyük meydanını doldurmanın tebessümü yoktu ifadesinde. Olamazdı. Çünkü halk umutsuzluğun doruklarında olunca meydanlar kalabalık olurdu. Meydana çıkan siyasetçileri dinlemek için toparlanan kişilerin kalabalığı, ülkenin çaresizliğiyle doğru orantılıydı. Çaresizdiler, yüz binlerce kişi umut aramaya gelmişlerdi. Özge'nin kaşları iyice çatıldı. Artan kalabalığın ağırlığı fazlaydı. İki elini kürsünün kenarlarına geçirdiğinde, prompter'a bakmadan konuşmaya başladı. Bir çağrım var. Sadece bu meydanda beni dinleyenlere ya da televizyonların başında beni duyanlara değil bu çağrı. Sadece bu partiye oy verenlere değil, herkese bugün buraya sizi, her birinizi cihada çağırmak için geldim. Hepinizi cihada çağırıyorum. 7. Şaban Meydanoğlu. Yayıldığı koltuktan birden öne doğru geldi Şaban. Kumandayla televizyonun sesini daha fazla açarken odanın içindeki kalabalığı susturdu. Televizyonda Özge'nin konuşmasını canlı yayından dinliyordu ve kız cihat demişti. Herkesi cihada çağırmıştı. Ne düşeceğini bilemedi. Bu nasıl bir taktikti? Cumhuriyetçilerin başkanı şimdi kendi kitlesine mi oynuyordu? Ama nasıl oluyordu? Yıllardır dilinin ucunda zorla tuttuğu o kelimeyi nasıl olur da bu kız böyle meydanlarda salardı? Kız konuşmaya devam etti. Müslüman dünyasının tamamı, Hristiyanlar, Yahudiler, Şamanlar, Budistler, herkesi ayrım yapmadan herkesi cihada çağırıyorum. Bugün cihat zamanıdır. Ayağa kalktı Şaban. Televizyonun sesini iyice açtı. Özge Ergeli'nin ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyordu da nasıl yapmaya çalıştığını anlayamıyordu. Bu ne saçmalıktı? Biri meydanlardan cihat çağrısı yapacak ve orduları toplayacaksa bu kendisi olmalıydı. 8. Özge Ergeli. Hatırlayın, bu gezegene yaratılmaya değer olduğumuzu ispatlamak için gönderilmedik mi? Bizi selamlamayan şeytanın varoluşumuza yaptığı hakaretin nasıl da haksızca olduğunu evrene göstermek için, yaratılmaya değer olduğumuzu göstermek için gönderilmedik mi bu dünyaya? Burada bugün binlerce yıldır süren bir savaşın tam ortasındayız. Bu savaş Yaradan'ın şeytanla savaşı değil, insanın şeytanla savaşıdır. Ve bu savaşı bir tek cihatla kazanabiliriz. Ama bir sorun var. Çünkü iki cihat var ve biz doğrusunu seçmek zorundayız. Ya şeytanın sahte cihadına kanıp elimizde silahlarla bizimle aynı fikirde olmayanları kovalayacağız ya da Yaradan'ın cihadına katılıp kendi nefsimizle savaşacağız. Çünkü cihat Arapça'da cehd kökünden gelir. Çabalamak, çalışmak, gayret etmek demektir. 9. Can Manay. Can refleksle dönüp Bilge'ye baktı. Bu bilgiyi daha önce duymuştu ondan. Şimdi Özge Ege'nin meydanlardan aynı bilgiyi bağırarak tekrarlıyor olmasının tuhaflığını Bilge'nin suratında ölçmeye çalıştı. Eti sakin bir keyifle geriye yaslanıp Can'ı izledi. Hiçbir şey artık onun kontrolünde değildi. Bilge Can'ı umursamadan yemeğini yemeye devam etti. Ve hayretini belirtmek isteyen Can'ı televizyonun sesini biraz daha açıp şşş diyerek susturdu. Belli ki konuşma ilginçleşecekti. 10. Özge Ergeli. Ve İslam seni cihada çağırdığında sana kendi nefsinle mücadele etmeni, nefsini yenmek için çabalamanı, ne olursa olsun içinde yayılabilecek kötülüğü karşı çıkmanı ve her zaman gayret etmeni buyurur. Bu buyruk Allah'ın emridir. Sana nefsinle savaş der, eline silahı al ve seninle aynı şekilde olmayanları öldür demez. Onu diyen şeytandır. Allah'ın yarattıklarına savaş açan ve seni kanlı bu savaşa dahil etmeye çalışan şeytandır. Senin ne kadar aklı çelinir, kötülüğe meyilli olduğunu ispatlamak için kurmuştur düzenini. Adına kutsal savaş dedikleri bu sahte cihada Kur'an-ı Kerim'de bir kez bile yer verilmemiştir. Kitabımızın içinde bir kez bile geçmez bu şeytanın sözde kutsal savaşı. Çünkü cehenneme aittir. Düşünün, Allah evrenlerin mimarı, yaratılmış her şeyin sahibi. Kuldan kendisi için adalet dilenmez. Kendisi için öldürülmesini, yıkmasını, yakmasını asla beklemez. Aynı bir annenin yeni doğmuş bebeğinden korunma bekleyemeyeceği gibi. Allah da yarattıklarından yardım istemez. Bunun aksini söylemek Allah'a hakarettir. Onun kudretini inkar etmektir. Allah için öldür, Yaradan'a en büyük lanettir. Sizden nefret etmenizi, savaşmanızı, yakıp yıkmanızı isteyecek tek bir varlık vardır. O da şeytandır. Ve onun en büyük marifeti bu dünyada Allah'ı taklit etmesidir. Allah'mış gibi yaparak kötülüğün etrafa yayılması için nefret tohumlarını insanların içine ekmesidir. Kim Yaradan'ın kitabında inanç için öldürülmek olduğunu savunursa o şeytanın elçisidir. Eskiden Haçlı Seferleri adı altında Hristiyanlığa dadanmış bu illet şimdi de sahte cihatla İslam'a dadanmıştır. Bugün aramızda şeytanlar var. 11. Şaban Meydanoğlu. Yaradan'ın yolundan sapıp şeytanın emrine girmiş bu kişiler, kul hakkı yiyerek ancak doyabilen, kulu kula öldürterek doğru yapılabileceğini söyleyip duran ve etrafındakilere korkuyla saygı uyandıran kişilerdir. Onlardan ve onların şeytani fikirlerinden koruyun kalbinizi. Çünkü hayat sadece rüyada bir andır ve uyandığınızda bir anda yaptığınız her şeyin hesabı sizden sorulacaktır. Amaç sizi cehennemde yakmak değil, var olmaya değer olup olmadığınızı ölçerek Yaradan'ın yarattıklarıyla ahenk içinde yaşayıp yaşayamayacağınızı ölçmektir. İşte bu yüzden en büyük savaş insanın kendisiyledir. Asıl cihat kalptedir. Nefsimizle mücadelemizdedir. Etrafınızdaki şeytanlarsa onlara rağmen doğruyu durup durmadan yapacağınız ölçmek için gönderilmiştir. Hepsi bizim testimizdir. Düşünün, sürekli savaşan, birbirini öldüren, yavrusunu ezen, birbirini kanıyla beslenen bir varlığın evrende yeri var mıdır? Sorun kendinize, Yaradan buna izin verir miydi? Sorun kendinize, yaşam buna izin verir mi? Sizi cihada çağırıyorum. Nefsimizle, korkularımızla, kıskançlıklarımızla, kendimizle savaşarak yeneceğiz her şeytanı ve evrene göstereceğiz insanın yaratılmaya değer bir varlık olduğunu. Yerine otururken televizyonun sesini kıstı Şaban. Alkışları gerçek cihat diye bağıran meydandaki insanların coşkusuna dayanamadı. Doktoru televizyonu kapattı. Kimse konuşmadı. Bir süre herkes yanlış öğretilmiş bir anlamın binlerce yıllık sahteliğiyle yüzleşmekteydi. Ama Şaban bu yüzleşmeye izin veremezdi. İzin verirse yaptığı tüm yanlışlar üstüne gelecek, varlığını ezecekti. Belki hayat gerçekten de bir andı. Belki testteydik ama öyleyse zaten testi geçmemiş miydi? Böylesine kendine yenilmişti. Diğerlerinin şeytanı olmuş biri kendi içine dönebilir miydi? Dönebilirdi. Çünkü gerçek yol onu seçen herkesindi. Ama Şaban kafasını kaldırıp "Amma saçmaladı bu karı" diyerek gülümsedi. Etrafındakilerden ses gelmedi. Yalaka danışmanı bile elindeki dosyaya dikmişti gözlerini. Elini masaya vurup sahte bir neşeyle "Karnım acıktı, ne yemek var?" dedi. Hizmetçi hemen menüyü söylerken danışmanı elindeki dosyayı koydu önüne. İmzalanması gerekenler vardı. İçindeki sıkıntı giderek büyürken dosyaları imzaladı Şaban. Etrafındaki dünyanın çözüldüğünü hissetti. Sımsıkı avuçladığı taştan o dünya sanki kuma dönüşmüş, parmaklarının arasından sızmaya başlamıştı. İmzası bitince dosyayı kenara attı. Telefonunu aldı. Morali bozukluğundan kendisine ne kadar muhteşem bir lider olduğunu söyleyen şu yalaka iş adamı ortaklarından birini arayacaktı. Ama ekranda bir mesaj vardı. Açtı. El yazısıyla yazılmış bir mektubun fotoğrafıydı bu. Fotoğrafı büyüttü ve okumaya başladı. Sayın Şaban Bey. Ayrım sonu.